Ayrım 16. Uzun Yol, Bernard Muatesi'ye. Sayfa 142. Bunun gibi bir fırtınada İngiliz gemicilerin tabiriyle primidal dalga denen olayı yaşadım. Birbirini kesen birçok büyük dalganın üst üste binmesiyle meydana gelen dev bir dalga bu. Bir çığ gibi gürledi. Gümbürdemesi saniyelerce denizin ve teknenin fondaki bütün seslerini örttü. Uzaklarda bir yerdeki bir gök gürlemesi zannedilebilir. Halbuki 200-300 metre ötede kırıldı ve etrafındaki bütün deniz müthiş gürlüyordu. Ne denizin ne de teknenin sesi, sadece dev çığın çıkardığı gök gürültüsü duyuluyordu. Derimdeki bütün tüyler diken diken, soluğum kesilmiş, gözlerim fal taşı gibi açık olaya bakıyor ve dinliyordum. Denizin gürlediği 2 haftadır manevraları yaparken güvertede 2 bordadan da yere düşenmiş 5 milimetrelik çelik teli kullanıyorum. Bu fikri Bill King vermişti bana. Onun teknesinde tutunacak ne çarmıh ne de vardavela olduğundan bu emniyet tedbirini almıştı. Sonra da yola çıkmadan birkaç hafta önce Jean-Michel Barrault'un korseninde de görmüştüm. Lois'le ben hemen gidip kendi teknelerimizi de aynı şekilde donattıydık. O kadar pratik bir şey ki ondan vazgeçemez oldum. Emniyet kemerinin uzantısındaki kilidi takmak yetiyor. Tel boyunca sabit yerlerde hiç yer değiştirmeden serbestçe gezinip durulabiliyor. İkinci kilidi de bir çarmıh veya herhangi bir başka yere vurmak için elinde hazır bekletebiliyorsun. Bu çok emniyetli, neredeyse %100 gibi bir şey. Sizi güverteden koparacak bir kırılgan olsa bile iki eliniz de boşta olduğundan geçerken yakalayabileceğiniz bir yer bulabilirsiniz. Eğer muşambanın yaka ve kollarından girenleri saymazsak, arada bir buzlu suyla dolmuş çizmelerinizle bata çıka güvertede yürümenize de mani olmuyor. Rüzgar batı lodosa dirise ediyor ve büyük bir kaba dalga kuzey batıdan geliyor. Barometre düşmeyi sürdürüyor. 6 bazen de 7 kuvvetinde esiyor. Bütün alametler belirdi. Velena yelkenini toparlayıp mizana ve ana yelkene gün batmadan önce herhalde birer camadan daha vuracağım. Sonra da bir kedi gibi bir gözüm açık bir gözüm kapalı, yarı uyuyup yarı uyanık geceyi geçireceğim. Rüzgar, rüzgarsızlık, sis, güneş, yaşıyor, titriyorlar, hepsi aynı şey. Tek bir ilahi varlığa karışan, onda kaybolan, büyük ışık olan hayat, beden ve ruhun hayvani bütünlüğü. Bazen kaygı da var. Bu iç kaygının derinliklerinde de denizin kendine özgü sevinci var. O zaman geri kalan her şeyi silip süpürüyor. Fırtına yakında, bu muhakkak gibi görünüyor ama beni endişelendirmiyor, yani biraz. 176 mil, hala fırtına yok, kendimi hafif hissediyorum. Amatör telsizcilerle gevezelik edemediğim için gerekli ekipmanım olmadığına adeta üzüleceğim. Onlardan arkadaşlarımla ilgili bilgileri alabilir, onların vasıtasıyla onlarla iletişim kurabilirdim. Dünden beri 50. paralel öldü ve havanın birdenbire hem iyiye hem kötüye değişebildiği yüksek enlemlerdeyiz. Dün gün batmadan rüzgar 7 kuvvete kadar çıktı. Ben de öngörüldüğü gibi Velena yelkenini topladım. Ana yelkenle mizanaya birer camadan daha vurdum. 2 saat sonra gökyüzü kısmen aralandı. Karayelden gelen dev kaba dalgaların yükseklikleri düştü. Fırtınanın çıkmayacağını daha önceden biliyordum. Akşam saat 1'de koca bir cumulonimbüsün geçişiyle biraz yağmur atıştırmıştı. Ana yelkenden akan sudan çaydanlığa 1,5 litre kadar topladım. Bu yelkenden doğrudan doğruya çaydanlığa aktarılan kahvaltı hazırlık suyu bende garip bir duygu uyandırdı. Hemen bir kahve yapıp bir sigara tellendirdim. Barometre düşmeyi durdurdu. Rüzgar 6 kuvveti aşmadı. Ay kümülüslerin arasından göründüğünde pupadan denizi aydınlatıyordu. Yukarıda hiç sirüs kalmamış, yıldızlar normal bir şekilde parıldıyordu. Ana yelkenden bir mizanadan da bir camadanı çözdüm. Rüzgar önce batıya sonra da lodosa dönmeye hazırlanıyordu. Barometre yükselirse o da biraz kuvvetlenebilirdi. Dirise ederken belki daha da kuvvetlenirdi. Sonunda sabaha kadar iyi bir uyku çekebilmek için saat 1'e doğru ana yelkene de mizanaya da ikinci camadanı vurmaya karar verdim. Sonra da gidip kendime ikinci bir kahve pişirdim. İçerideki kumanda yerinin iskemlesinde oturup kahvemi yudumlarken batıdan gelmekte olan aydınlık kuşağı gözlemliyordum. Yıldızlar kıç omuzlukta göğü kaplamış daha da çoğalmış görünüyordu. Batıya kaçış, çok da değil. Çıkıp ıskotaları biraz toplar toplamaz Joshua hemen Karayel'den gelen ve bize dost olmaya başlayan yuvarlak muntazam kaba dalgaların inişlerinde sörfe kalktı. Ondan sonra yer küredeki çizime bakarak sımsıcak kupkuru kuş etime bir halat rodası gibi kıvrıldım. Yer küredeki çizime göre Horn çok yakındı. Her şey yolunda giderse 5 ya da 6 gün daha. Horn'dan ötesini düşünmeyi kendime men ettim. Sadece tulumumun paçaları yarın daha az yapış yapış olacak onu düşünüyorum. Ve bunu düşünmek bile beni rahatlatıyor. Şafak düzgün söktü. Ben hep şafaktan önce ayaktayım. Yüksek enlemlerde havanın o gün nasıl olacağını şafak söyler. Güneş kızıl doğarsa bu bir kötü belirti. Şafağın biraz sütlü olması lazım. Adize'dekinin tersine orada güneş kızıl renkte doğarsa gün güzel geçecek demektir. Hatta her zamankinden daha da güzel. Bugün günün doğuşu sadece düzgün, o da epey bir şey. Trinket'in ki dahil bütün camadanları fora ediyorum. Öğle mevkiinde ölçtüğümde gücümün limitine gelmeden, fazla yorulmadan 169 mil yaptığımı görüyorum. Tahiti Alicante'ye bir 40 mil daha bindirdik. Bu verimlilik tekneme hediye ettiğim kolay abranabilen bol camadanlı yelkenler ve bir de eskiden olmayan vinçlerden kaynaklanıyor. 3 yıl önce Joshua bu meteorolojik dengesizliklerle 24 saatte 120-130 milden fazlasını yapamazdı. Eski fırtına yelkeni 8 metrekare olduğu için hakiki bir fırtına da fazla geleceğinden geceden önce mayne etmek zorunda kalırdık. En düşük camadanı 18 metrekare olan eski ana yelken olsaydı muhtemelen dün akşam hepsini indirmek gerekecekti. Zira ani bir hava değişikliğinde toplaması, sarması ciddi problem olurdu. O şartlarda Joshua da bütün gece çıplak direkle çok ağır yol alırdı. Çoğu zaman hep bu yüzden biraz sonra tekrar vurmak gerekip de zorlanırsam diye ana yelkenden camadan çözmekte hep tereddüt ederdim. Camadan vururken ya da çözdükten sonra mandarın boşunu almak da ayrı bir dertti. Her şeyi elle yapıp sonra palangaya vurmak ve bütün bunları yaparken eldeki çatlakları azdırmamak için eldivenleri unutmamak gerekirdi. Şimdi ise vinçe 2 tur dola, hop hiç sıkıntı olmadan yelken kas katı geride veriyor. İşte yine 3 yıl önce yapabileceğimiz 140-145 mil yerine 172 mil ve de parmaklarımda neredeyse hiç çatlama yok. Ama ben de ellerime gereken bakımı yapıyorum. Tatlı suyla yıkadıktan sonra çatlamasın diye günde 2 defa çocukların dudaklarında kullanılan Dermofil Indian çubuklarından sürüyorum. Genel sağlığım hep çok iyi. Uyuyorum, uyanıp nöbet tutuyorum, yemek yiyorum, okuyorum, tekrar uyuyorum. Dinlenmiş olarak uyanıyorum. Kısık sesle kendi kendime konuşuyorum. Ne yapıyoruz? Ana yelkenden bir camadan çözelim mi? Meridyene gelmeden önce tekrar vurmak gerekecek. Kolay yahu, haydi koca tembel, çöz artık şu camadanı, yerimizde sayıyoruz. 8 kuvvetinde sağanaklı rüzgar ve dolu yağıyor. Fazla gezmemesi için dümene yardım etmek, hatta bazen rüzgarı pupadan alıp yelkenlerin yükünü hafifletmek gerekiyor. Sağanaklar arası sadece 5 kuvvet iyidir. Güneşin batımında çarmıhlar bulut kaplı. Çarmıhların bulutların içinde olması kötüye işaret. Ama denizde bunlar da var ve seyretmesi de çok güzel. Gecenin başlangıcında her şey duruluyor. Kümülüslerin boyu küçülüyor. Sağanaklar 6 kuvveti aşmıyor. Batıda ufuk netleşiyor ve başlayan gecede yıldızlar ortaya çıkıyor. Mehtap'ta Velena yelkenini basıyorum. Dolunay var bu akşam. Böyle giderse 48 saat sonra Horn'u geçerken de devam edecek. Hiç uykum yok. Uzun müddet kokpitte kalıyorum. Horn çok yakın, deniz çok güzel, sahiden nefes alıyor. Dolunayın bir huzmesi güney tarafında, uzaktaki bir bulutun üst kısmından sekip, hafif fosforlu bir demete dönüşerek göğe yükseliyor. Ağzım açık kalıyorum. Ay nasıl böyle bir güzellik yaratabilir? Işık demeti genişliyor, çok daha fosforlanıyor. Yıldızları arayan bir projektör sanki. Güneşin batarken zümrütten bir dil ve parlayan bir flaş gibi yeşil ışık yükselttiğini ömrüm boyunca 3 kere görmüştüm. Ama ayın bulutla oynayarak böyle bir mucizesi olduğunu söyleseler inanmazdım. Birdenbire her tarafıma bir ürperme geldi. Bu ayın bulutla olan bir oyunu değil, benim bilmediğim istisnai bir şeydi. Joshua Slocum'un bahsettiği ve burada dehşetli bir fırtınayı haber veren o müthiş Cap Horn kemeri olmalıydı. Deniz bana tehditkar görünüyordu. Yıldızların parıltısı çok sert, ay buz gibi donuk bir hale geldi. İlk ışık demetinin yanında bir ikincisi daha göğe yükseldi, sonra bir üçüncüsü. Az bir arayla güneyde 10 tane kadar tabiatüstü bir ışık buketi oluştu. Şimdi anladım ki bu o lanetli kemer değil, bu bir güney kızıllığı. Çevirinin notu Aurora Australis. Hayatımda ilk defa, belki de bu yolculuğun bana verebileceği en büyük hediye. Bir çiçek demeti gibi yükseliyor, genişliyor, yeni dallarla daha da güzelleşiyor. Demetlerden biri bir el kadar genişledi ve 4 yıldızı arka planda parlayan güney haçına kadar 60 dereceden fazla yükseldi. Öbür floresan ışık huzmeleri küçülüyorlar, yok olmak için tereddüt ediyorlar. Sonra da çok hafif süpürme hareketleriyle gökyüzüne dönüyorlar. Onların bu hareketi bazı mavimtırak deniz kestanelerinin elle yaklaşıldığında büyük dikenleriyle yaptıkları ağır hareketleri hatırlatıyor. Şimdi yaklaşık bütün ışık demetlerinin tepelerinde pembe ve mavi renk var. Bütün çiçek demetleri ateş gibi, çok uzakta güneyde Bankiz'den yansıyan beyazlığın üstünde ateşin gücü ve yumuşaklığı ile yanıyor. Stratüsler gece geri geldi. Önce ayın, sonra yıldızların, sonra da benim kızıllığın üstünü örttüler. Bir saat daha onu seyredecektim halbuki. Hayatta gördüğüm en güzel şeydi. Güneşin doğuşu pek matah değil, hava kapalı, çisentisiz. Buna rağmen büyük ağabey antisiklonu güneye indirmekle bayağı doğru bir iş yaptı. Zira barometre normalden daha yüksek. Umarım 2 gün daha aynı seviyede kalır. Barometre, o günkü havasına göre hem şeytan hem de cicilerin cicisi. İçimden hep indiğinde pataklamak, çıktığında da sarılıp öpmek gelir biraz. Pasifik'te 3 yıl önceki 115 mile karşı günlük ortalama 128 mil. Ama şimdilik hala Tahiti Alicante önde ve de Şuşuntra faresi alabildiğine hızla koşturuyor. 16. kısım. Bir gece. Gece süt gibi pamuklara bürünmüştü. Dolunay stratüslerin altındaki bu sis tabakalarının saydamlaşabildiği zaman ancak onları delerek kendini gösterebiliyor. Denizin üstü fosforlu bir yeşillikteki plakalarla parlamakta. Gürlemesi azaldı. Sis gürültüyü bastırıyor. Bir de horna yaklaştığımızdan ikincil kabadalga konvoyları denizin daha da açıklarındaki gibi değil. Bir tarafta emniyetli olacak kadar yeterli mesafede ama kaba dalgalar çıkartamayacak kadar yakın. Ateş toprakları, yani Tierra del Fuego, diğer tarafta ise Bankizleriyle 500 mil kıble keşişlemede Graham toprakları. Çevirinin notu Antarktika'nın kuzeye bakan kısmı var. İçerideki yer kürenin üstünde çok yakın görünse de benim ölçeğimde daha çok uzaklarda. Önde de öteki adalarla beraber doğudan gelen kaba dalgaları kesen Horn adası var. Herhalde bu yüzden Horn civarında rüzgara ve dalgaların şaşırtıcı yüksekliklerine rağmen deniz o kadar gürlemiyor. Bir de tabii rüzgar karayelden, hatta yıldız karayelden esiyor, onun da tesiri var. Fırtına barometrenin her ne kadar hafif iner gibi olsa da uslu durmasından tam bir fırtına değil. Rüzgar yine de tam 7 kuvvet esiyor. Joshua ana yelken ikinci, Trinket ilk camadanda ve de 5 metrekarelik fırtına flow'uyla koşturuyor. Kaba denizde biraz fazla zigzaklı ama çok hızlı gidiyor. Burnun öbür tarafına bir an önce geçme isteği olup da açık bir tehdit olmadıkça yelken küçültmeye karar vermek bayağı zor. Sabahleyin punduna getirip bir mevki koyabildim. Güneş saatlerce yüzünü göstermek istememişti. Bir ara stratusların inceldiği yerden o pis soluk yüzünü sekstanttan ufuk çizgisine gönderebildim. İkinci doğruyu çizebilmek için aynı şansı 2 saat sonra tekrar yakaladım. Tabii 2 doğru arasında 2 saat pek ideal bir şey değil ama ben memnunum. Zira öğlen yağmur yağdı ve bir daha da güneş yüzünü göstermedi. Umarım yarın sabah bir ara görürüm. Aksi halde Diego Ramirez ile Horn arasından göz kararı el yordamıyla geçmek gerekecek. Biraz fazla kuzeyde ateş toprakları, biraz fazla güneyde iceberg tehlikesi var. Pruva'da bodoslama sisli gecede gürüldüyor. Sesini iyi işitmek için yaklaşmak gerekiyor. Halbuki kabinin içinde her yerden duyuluyor. Çok hızlı gidiyoruz. Efemeridlere göre güneş saat 20'de batıyor. Hava kapalı olduğu için göremedim. Ama ay burada stratusların üstünden geceyi aydınlatıyor. Ayrıca güneyde uzakta bankizlerin orada hala gündüz gibi. Hava kapalı olmasa buzların yansıttığı güneş sayesinde beyaz ufku tam olarak göreceğim. Bankizlerin arasındaki serbest kanallarda seyir. Yok, beyazlıklar ülkesinde o kadar uzağa gitmeye korkardım. Yeni Zelanda'dan hemen sonra havalar güzel giderken hep o tarafa doğru bakardım. Kendi kendime içimde ukde olarak kalan Mavim Trak Iceberg'ler diyarına doğru bir kısa dönüş yaparak buzları görmek, kokusunu alıp sonra fazla geç olmadan geri dönmeyi düşünürdüm. Direğin dibinde emniyet kemerinin 2 kilidi de ayrı ayrı yerlere vurulmuş. Ana yelkeni mayna etmek için saatlerdir hazır bekliyorum. Joshua akçıl köpüklü denizde limitlerinin hem çok üstünde hem yetersiz koşturuyor. Yine bu süt rengi gece gürültülerin sesini kısıyor. Rüzgarın kuvveti 8'e çıkıyor. Bu sabah flok yerine fırtına floğu basmış olmaktan çok memnunum. Bu değişikliği şimdi yapmaya kalksaydım başıma bir sürü nedenden dert almış olacaktım. Rahat etmek istiyorum ve de öyleyim. Serpintilerin dışında güvertede çok az su var. Çizmelerin içinde yün çoraplarla ayaklarım sıcacık. Bu çizmeler Tahiti Alicante yolculuğunda kullandığım çizmeler. Kalın altlarını kaydırmaz hale getirmek için bıçakla yol yol oyduğum köylü çizmeleri. Sabır gerektiren bu iş tam bir günümü almıştı ama mükemmel oldular. İçleri bez kaplı olmadığı için bu kauçuktan çizmeler hemen kuruyor ve ayağımı sıcak tutuyor. Bunları benim içleri bez kaplı olduğu için hep rutubetli kalan esas denizci çizmelerime uzak ara tercih ederim. Arada bir eldivenlerimden birini çıkarıyorum. Parmaklarım soğuktan uyuşunca tekrar giyiyorum. Sonra yün kukuletamı çıkarıyor, kulaklarım yanmaya başlayınca da tekrar kafama geçiriyorum. Bu akşam hiç olmadığı kadar vücudumun bir kısmını, gecenin derinliklerinde yaşayan şeyleri duymak, hissetmek için dışarısıyla doğrudan temas halinde tutma ihtiyacı hissediyorum. Gözler, kulaklar, ellerle, hatta ensemle bile. Keşke yalın ayak olabilseydim ama bu mümkün değil. Bir koku arıyorum, buzulların, ateş topraklarının yosun kokusunu. Bütün hücrelerime kadar geceyi içime çekiyorum. Bana dost bütün burada olanların da benimle beraber o kokuyu aradıklarını hissediyorum. Ama yosunlar da buzullar da çok uzaklarda, 100 milden fazla iskelede. Bu mevsime göre karayelin ısısı biraz düşük. Bu zamanda Patagonya kanallarında donmuş topraklardan soğuyarak gelen yıldız esiyordur diye düşünüyorum. Herhalde açıklarda batı rüzgarlarının tesiriyle sola kıvrılıp bütün görünen sebeplerin aksine soğuk karayeli meydana getiriyor olmalı. Bu da barometre çok düşük olmadığı halde tam bir fırtına olmayan fırtınamsıyı açıklıyor. Yine olağanüstü dalga yüksekliğine rağmen dalgaların düzgün bir şekilde gelmelerini de açıklıyor. Dalgalar büyük kütleler halinde kırılıyor ama hem çok yüksekten değil, hem de büyük bir fırtınada olduğu gibi şelaleden dökülür gibi dökülmüyorlar. İşte bu yüzden güvertede o kadar su yok ve olan buzlu serpintiler de uyuşukluğumu gidermeye yarıyor. Bu kadar yüksek kaba dalga yarın veya öbür gün için muhtemel bir batılı fırtınanın habercisi olabilir. Bu yüzden daha hızlı gitmeli, limitlerin civarında gezinmeli. Fırtına yarından sonraysa Joshua o zamana kadar çoktan Atlantik'te Falklandlara rota tutmuş olacak. Bu arada Horn kaba dalgaları kesmiş olacağından beni korur. Ama fırtına bir de yarınsa, işte o zaman 100 metre derinlik bölgelerinde bizdeki plajlarda olduğu gibi koca koca dalgalar kaldıracak. Umarım Diego Ramirez'den önce biraz güneş çıkar da ne çok yakın ne de çok uzak geçmeyi kestiririz. Şimdilik haydi bakalım mahmuzla. Trinket'in alt yakası canlı inci taneleriyle dolu. Yelkenin üçte birine kadar yükselip camadanın torbalandığı yere kadar dökülüyorlar. Bunlar baş bodoslamanın kaldırdığı fosforlu köpüklerle baston bıyığının püskürttüğü sular. Gündüz vakti güneşin müsait taraftan gelmesiyle Civatra'nın rüzgar altında 15 metreye kadar yatay gökkuşağı oluşturabiliyor. Yarı aydınlık güney kutup gecelerinin binlerce yeşil renkli yıldızları kadar güzel olamaz. Bir sürüsü de aydınlık gecede kara boyalı Civatra'nın üstünde Trinket'tekilerden net olarak daha parlak görünüyor. Denizin orasında burasında büyük bir balon büyüklüğünde çok canlı bir parlaklıkta dev solucanlara benzeyen yaratıklar göründü. Ben bunları arizelerde de sık sık görürdüm. Bazen 30 saniyeden fazla parıltıları kayboluncaya kadar gözlerimle izlemiştim. Önceleri bunlara dipten gelen acayip hayvanların gözleri olarak bakmıştım. İkinci Marie Therese'min güvertesinden zıpkınladığımda da dev kalamar olmadığını görüp yukarı çekemediğime hem hayıflanmış hem de rahatlamıştım. Birazdan gece yarısı olacak, uykum yok. Ana direğin dibinde bekliyorum. Sıkı rüzgarda direk elimin altında titriyor. Daha böyle idare eder. Aşağı yukarı eminim ki rüzgar düşecek. Zira yıldız karayele dönmesi demek depresyon olmadığına mutlak bir kanıt. Ama yine de bu yüksek enlemlerde mutlak kanıt olmadığını da biliyorum. Olay geçtikten sonra kanıt arkadan geliyor. Her zaman da kanıt olmuyor. Her halükarda ana yelkene son camadanı vurmaya karar verdim. Minnacık oldu. Şimdi bombanın hemen üstündeki iki rakamıyla. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum. Ayaklarım 10 dakika öncesine göre daha sıcaktı. Trinket'in bir sağanakta asıldığı zamanların dışında direk artık titremiyor. Buna da ikinci camadanı vurmanın lafı bile olmaz. Trinket'e ikinci camadan ancak ölümüne estiği zaman... 16. ayrımın sonu. Sayfa 150.